Türkiye'nin bilgisayarcısı itopya.com sunar.
MSI'ın katkılarıyla
TeknoSeyir'de geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini derlediğimiz haftalık gündem değerlendirmesi yayınımıza tekrar hoş geldiniz. 27 Nisan 2 Mayıs tarihleri arasındaki teknoloji gündemini, bizim hep söylediğim gibi radarımıza takılan haberleri konuşacağız, üzerinden geçeceğiz. Haftalık gündem değerlendirmesinin 783. bölümü. Taklitlerinden sakınınız. Her zaman hatırlattığım gibi. TeknoSeyir'in yayınlarını teknoseyir.com sitemizden takip edebiliyorsunuz. YouTube kanalımızdan takip edebiliyorsunuz. TeknoSeyir sadece bu haftalık gündemden ibaret değil. Bu yayın Spotify'da yer alıyor. Ayrıca bu projeyi beğenen, destek olmak isteyen arkadaşlar YouTube'un katıl özelliğini, teşekkür özelliğini kullanabiliyorlar. Hep hatırlattığım gibi izlemeniz, yorum yapmanız, paylaşmanız, bunların da hepsi bizim için destek. Herkese ne şekilde olursa olsun sağladıkları destekler için teşekkürler. Çok yoğun bir teknoloji gündemi yok. Çünkü Computex fuarı kapıda. Firmalar tabii yeni bir ürün duyuracaklarsa Computex'e saklıyorlar. Bu aralar biraz teknoloji haberleri açısından kısır geçen günler. Kriz zaten işte yonga krizleri etkisini gösteriyor. Yapay zeka konusunda da bir yavaşlama oldu haber akışında. Bilemiyorum, onu birazcık galiba bir Elon Musk OpenAI mahkemesi var kapıda. Bugünlerde gerçekleşecek. Galiba onu bekliyor çünkü diğer firmaları da ilgilendireceği için, emsal teşkil edeceği için verilecek kararlar. Birazcık galiba firmalar o davanın sonucunu beklemeye başladılar. O yüzden dediğim gibi orta siklet, hatta biraz daha hafif bir teknoloji gündemi var. Geçen hafta değinmemiz gereken ama atladığımız sponsorlarımızdan birinin bir mesajı, bir kampanyası var. MSI seçili bazı ürünleriyle Capcom'un yeni oyunu Pragmata'yı hediye ediyor. Biz kampanya sayfasını linkledik. Oradan detaylara erişebilirsiniz. Bazı ürünleriyle, bu bizim oyun editörümüz Uğur Yurtsever'in de canlı yayınlarda oynadığı bu aralar yeni Capcom oyunu Pragmata'yı sahip olabiliyorsunuz kampanyanın şartlarını karşılıyorsanız. MSI'ın bu haberini sizlerle paylaşmış olalım. Bu hafta da yine aslına bakarsanız Türkiye'nin teknoloji gündemi hareketliydi. Teknoloji sektörünün gündemi hareketliydi. Çok fazla firma lansmanı gerçekleşiyor. Yazın sıcak günleri gelmeden firmalar ürün tanıtımlarını, basın buluşmalarını yapmak istiyorlar. Hepsine katılmamız mümkün değil. Bizim ufak kadromuzla aynı gün aynı saatte olan etkinlikler oluyor. Ufak kadromuzla hepsine katılmamız mümkün değil. Ben bu hafta iki etkinliğe katılabildim. Sizinle onları paylaşmak isterim. Birisi Anker'in geçtiğimiz aylarda kadrosunu yenileyen, Türkiye'de organizasyonunu yenileyen Anker'in bir Anker Türkiye'nin 2026 ürünleri tanıtımı vardı. Oraya konuk olduğumda hem Anker Türkiye'nin yenilenmiş ekibiyle tanıştık, hem de firmanın her kategoriden ürünlerini gördük. Şimdi tabii Anker şarj cihazları, powerbankler konusunda çok deneyimli. O konuda sayısız ürünleri var. Hani çok sıradan şarj cihazlarından, şu GaN tabir edilen güncel teknolojili şarj cihazlarına, powerbankle şarj cihazını kaynaştıran ürünlere, hatta mesela şarj cihazında iPhone'ları tanıyan bir cihaz geliştirmişler. iPhone 16, 17 ne taktığınızı cihaz üzerindeki ekrandan görüyor. Telefonlarda olan hani tam şarj etme, pili koru özelliğini şarj cihazına eklemişler. Şarj cihazı telefonu %100 şarj edip de devam etmek yerine kendini durdurabiliyor belli bir yüzdede. Gelişmiş böyle özellikler. Mesela bir ürünü çok beğendim. Powerbank. Hepimizin elinin altında birkaç tane powerbank var ama bu powerbank'in içindeki pilin durumu ne? Ne kadar aşındı, ne kadar kaldı bilmiyoruz. Onu eklemişler. Onu göstergeyle powerbank'in üzerine eklemişler. Zaten işte biz şarjı görünür kılmaya çalışıyoruz diyorlar. İyi olmuş. İlginç bir ürün uyku kulaklığı. Soundcore serisine bir kulaklık eklemişler. Hani uyumak, şimdi teknosehirle uyuyoruz falan diyenler var ya, onlara hitap ediyor aslında biraz. Bir kulaklık ama isterseniz hani dalga sesi, orman sesi falan, yağmur sesi gibi beyaz gürültü, uyutucu sesler de yayınlayabiliyor. Fiziksel olarak esprisi, kulağınıza takıp kafayı vurup yatabiliyorsunuz. Hani normalde bir kulak içi kulaklık üzerine yatarsanız kulağınızı acıtacaktır, uyuyamazsınız. Bunun yapısı kulağın içinde kalacak şekilde yan uyuyanlar kulakları acımadan uyuyabiliyorlar. Böyle bir kulaklık. Biraz fiyatı yüksekti bence ama böyle bir kulaklık. Hoparlörleri ayrılabilen projeksiyon cihazı mesela. Normalde projeksiyon cihazında izlediğiniz şeyin sesi cihazdan gelir. Tek bir hoparlör vardır. Burada sağ sol kablosuz ayrılabilen hoparlörler tasarlamışlar. Dolayısıyla hani perdenin sağına soluna koyabiliyorsunuz hoparlörleri. Görüntü yansıtırken. Dünya Kupası yaklaşırken firmalar bu tür ürünlere ekstra önem veriyorlar. Bir benim özellikle ilgimi çeken bir ultraviyole teknolojisini kullanan bir yazıcı. 3D yazıcı ama bu 3D obje falan basmıyor. Hani çeşitli metal, tahta, seramik, yüzeye görüntü ya da yazı basıyor. Ama bunu hani fiziksel bir katman olarak basıyor. Birkaç milim yüksekliğinde bir elinizle hissedebileceğiniz doku olarak basıyor. Yani hediyelik eşyalar üretmek için ya da herhangi bir şekilde bir tabela, yol göstermek için bir yönlendirme işareti falan bir şey için güzel bir ürün. 3D yazıcı demek çok doğru değil ama bir yandan da normal bir yazıcı değil. Katman katman basan, 3 boyutlu bir efekt yaratan bir yazıcı. Bir de Eufy serisi tabii firmanın akıllı ev ürünleri vardı. Kameralar, robotlar, temizlik robotları falan hepsini gördük. Neyse. Bu Anker'in 2026 ürünleri tanıtımıydı. Ben bir de Anadolu yakasında, normalde Anadolu yakasında çok etkinlik olmuyor. Canon'un bir sosyal projesinin etkinliğine katıldım. Canon Gençlik Programı Fotoğraf Sergisi. 2015 yılından beri firma bu sosyal sorumluluk projesini sürdürüyormuş dünyada. Burada da TOÇEV işbirliğiyle 3 kere gerçekleşmiş. Üçüncüsü bu. 14-17 yaş aralığında 15 genç, deneyimli spor fotoğrafçısı Mesut Şen rehberliğinde hem fotoğraf eğitimi almışlar hem de fotoğraflar şehirden sürdürülebilir şehirler ve topluluklar temasıyla fotoğraflar çekmişler, seçmişler. Bunlardan 15 kadarı sergilenmekte. Tabii hani dışarıdan baktığınızda o konunun içinde olmayan birisi olarak çok özel bir şey görmüyorsunuz bazı fotoğraflarda ama onu size anlattıkları zaman, Mesut Şen Üstad oradaydı. Kendisi anlattığı zaman görmediğiniz detaylar ortaya çıkıyor. Güzel bir çalışma olmuş. Genç insanlar kendi bakışlarıyla kareler yakalamışlar şehirden. Ve hani üzerinde düşünülebilecek fotoğraflar, görüntüler derlenmiş. Bu ne yazık ki bu serginin hani kapanışı bizim yayınla çok zamanlaması denk gelmedi. Ama biz Canon'un kendi seçtiği bazı örnekleri ben konuşurken görüntüsü girdi zaten. Sizinle paylaşmış olduk o sayede. Neyse, benim katıldığım etkinlikler bu kadardı İstanbul'dan. Teknoloji dünyasına bakalım. AMD'nin şu anda Zen 5 mimariyle işlemcilerini kullanıyoruz. Hem masa üstünde hem mobilde. Zen 6 geliyor. Zen 6'dan sızan bilgi kırıntılarından birisi işlemcilerin gecikme, latency. Bu konuda devrimci olacağı, ciddi yenilikler getireceği yönünde. Şimdi bu gecikmeyi her yönüyle ele almışlar. Hem işlemci içindeki iletişim, çünkü AMD'nin güncel işlemcileri chiplet denilen parçalardan oluşuyor. Onlar da birbirleriyle iletişim kuruyorlar çalışmak için. Hem bunun iyileşeceği, hem de daha hızlı, daha verimli bir bellek kontrolcüsüyle bellek erişiminin, bellek bant genişliğinin iyileşeceği yönünde işaretler var. CCD denen o işlemci çekirdeği kümelerinin şu anda 8 çekirdekli kümeler kullanılıyor. 12'ye çıkacağı, %50 artış oluyor bu. 12 çekirdekli kümeler kullanılacağı belirtilmiş. Dolayısıyla daha çok çekirdek olacağı belli Zen 6 mimarili işlemcilerde. Ve işte hem de daha iyi bellek kontrolcüsü, daha yüksek bellek hızlarını destekleyen bellek kontrolcüsü. Bu konulardaki iyileşmeler her iş yükünün performansını arttıracaktır. Elde edilecek kazancı arttıracaktır. O yüzden sevinilecek haberler bunlar. Geçen haftalarda hatırlarsanız Intel'in gelecek işlemcilerinde çok yüksek bellek hızlarının kullanılacağı, doğrudan destekleneceği yönünde işaretler vardı. Umarım AMD de şu anda, çünkü AMD işlemcilerle 8000 küsür ve üstü DDR5 bellekleri kullanmak biraz sorunlu. Tam çalıştırmak, biraz o CU dimleri doğrudan hiçbir ayarsız çalıştırmak falan mümkün değil. Birazcık BIOS cambazlığı gerektiriyor. Umarım onlar pürüzsüz bir hale gelir. Bu hafta Steam'in oyun kontrolcüsü ortaya çıktı. Şimdi bu aslında hani bu Steam'in bir bilgisayarı çıkacak. Onunla birlikte aslında sunulacak bir şeydi ama bu yonga krizleri falan bilgisayarın çıkış tarihini belirsiz kılıyor, gecikiyor. Fakat bu kontrolcünün hani o bilgisayarla kullanılması şart değil. Bunun ayrı bir birim olduğunu düşünmüşler ve onu demişler çıkaralım. 4 Mayıs çıkış tarihi. Steam Controller diye geçiyor ismi. 99 Amerikan doları, 99 euro fiyat biçmişler. Tabii bu Steam kendi satıyor bunları. Bunun bir mümessili, aynı Steam Deck gibi bir mümessili falan olmuyor. Dolayısıyla hani Türkiye'den almak için ya Avrupa'daki, Amerika'daki eş dosta rica edilecek ya da çantasında, bavulunda getiren yarı profesyonel birilerinin işte çeşitli online platformlara koyması beklenecek. Manyetik bir cihazla şarj oluyormuş kendisi ama o cihaz aynı zamanda da iletişimi sağlayan kablosuz modülmüş. Hem analog kontroller, hem daha önce de olduğu gibi touchpad'ler ya da Steam Deck'te olduğu gibi o Steam yine kendi kontrolcü tasarımını sürdürmüş. Steam Controller. $100 fiyatıyla birazcık meraklısına bir ürün, çünkü oyun kontrolcüleri çok daha düşük fiyatta satılıyor. Haftanın ilginç haberlerinden birisi Çinli GPU grafik yongası üreticisi LiSuanTech Windows Driver Laboratuvarı'ndan onay alan 4. üretici olmuş. Diğerleri Nvidia, AMD, Intel. 4. grafik üreticisi piyasaya girmiş oluyor. Şimdi bu Windows WHQL Hardware Quality Labs, bunun onayını almak şunun için önemli. Bunun onayını aldınız mı driverlarınız Windows Update'e ekleniyor. Hani bir anlamda rüştünüzü ispat etmiş oluyorsunuz. LX7G100 GPU'suyla bu lisansı, bu sertifikayı almışlar. 6 nanometre bir grafik yongası. GDDR6 kullanan 4 ekran kartı üretilmiş bu yongayla. Ama bunların da 3 tanesi aslında oyun için falan değil de yine kurumsal kullanım, yapay zeka işleri falan için 12 ve 24 GB GDDR6 bellekli modelleri var. Bakalım, hani bu büyük gelişme aslında. Çin'den de zaten ilk kez bu WHQL Microsoft'un sertifikasını alan ilk firmaymış. Önemli bir şey. Ha, kartın kendisinin performansının öyle pek rekabet edebilecek gibi olmadığı biliniyor. 4000 RTX 4060 düzeyi düşünülüyor, tahmin ediliyor performansı. Ama yine de bir başlangıçtır, hani bu böyle başlayabilmek, hele bir de yine 4000 RTX 4000 serisini en altından da olsa yakalayabiliyorsan iyi bir şey. Bakalım 5000 serisi falan daha yeni sürümleriyle güncele gelirler mi? Türkiye'ye de Bilemiyorum, herhalde gelir Türkiye'ye. Driver sorunu da yok. Birileri getirecektir. Apple tarafında yeni başkanın ilk icraatı galiba şu gözlük kask işini iptal etmek oldu. Resmi bir açıklama yok ama gelen işaretler Apple Vision Pro'nun iptal edilmiş olabileceği yönünde. 600 bin bugüne kadar toplam satış yapmış. 600 bin hani Apple standartları için çok bir satış değil. Hem yüksek fiyatı hem de ağırlığı olumsuz görülen tarafları. Bu başlık yerine diğer firmaların bayağı bir zamandır ilerlettiği ve hani oturmuş gözüken gözlük, akıllı gözlük tarafında çalışmalar yapılacağı tahmin ediliyor. Peki, bu Apple Vision Pro için bize işte yeni iPhone bu olacak, hiçbir şey bilmiyorlar diyordu izleyicilerimiz. Pek de öyle değilmiş galiba. Bir haftanın şaşırtıcı haberi Galaxy ekran kartı, daha çok ekran kartıyla tanıyoruz ama onların monitörleri falan da var. Galaxy faaliyetlerini ana firması Palit altında devam ettirecekmiş. Aslında hani Palit'in bir markasıydı ama bağımsız olarak hareket ediyordu. Şimdi bu yonga krizi, bellek krizi, bu ham maddelerini ekran kartının bulmak zorlaştığı için Palit hani toplayalım bütün gücümüzü, tek bir yerden yönetelim demiş. Galaxy olarak devam edeceklermiş. Ama Palit yönetecek. Palit'in bir markası. Bağımsız bir firma değil de Palit'in yönettiği bir marka olarak devam edecekmiş. Yönetimi Palit tarafında olacakmış. Garanti falan konularında bir sorun olmayacağını özellikle belirtmişler. Ve 30 yıllık bir markaymış zaten. Hani piyasada da yine Galaxy olarak bulunacak. Tüketici için bir şey değişmiyor aslında. İlerleyen günlerde böyle bu bellek krizi falan devam edecekse, ki edecek gözüküyor, bu tür güç birleştirmeler falan artacak tahmin ediyorum. Microsoft'tan bir iki haber var. İlk DOS sürümü, PC DOS 1.0'ı açık kaynak haline getirmişler. Geçen yıllarda hatırlarsınız birkaç DOS sürümünü böyle açık kaynak haline getirmişlerdi. Bu hani çeşitli bahanelerle bir iki kere de TeknoSeri'de hikayeyi anlattık. Microsoft ilk DOS'u aslında başka bir firmadan alıyor. Seattle Computer Products. Böyle ufak bir firmadan alıyor, IBM'e satıyor. Hatta bu ufak firma yıllar sonra Microsoft'u dava etti. Ya bize hani söylemediler IBM'e satacaklarını. Biz de öyle düşük fiyat verdik. Bizim üzerimizden muazzam para kazandılar falan diye. 100 bin dolardan az ödemişler çünkü satın alırken. Seattle Computer Products diye bir firmadan 86 DOS diye ya da QDOS diye bir işletim sistemi alıyorlar. Onu işte birazcık cilalayıp PC DOS, IBM'e satıyorlar. IBM de PC DOS diye 81 yılında ilk yaptığı IBM PC kişisel bilgisayarlara yükleyip satmaya başlıyor. PC DOS ondan sonra hep devam etti ama Microsoft da işte MS DOS diye kendi serisini başlattı. Bugünlere geldik. MIT lisansıyla yayınlamışlar. Özelliği de şu, hani 1981 yılından kalma DOS'un kim ne yapacak falan diyebilirsiniz. Doğrudur da. Ama sadece hani kaynak kod değil. Bunun içinde o geliştirme sürecinden gelen notlar, daha önceki sürümler, araçlar falan da varmış. O yüzden tarihi olarak değerli, önemli olduğu belirtiliyor. Microsoft'tan bir sonraki haber daha günümüze dokunan, daha bizim için gerçek dünyayla bağlantılı bir haber. Windows K2. Bu hafta böyle bir kod adı tabii ki. Yani Windows 11'den sonra Windows K2 çıkacak diye bir şey yok. Fakat bir Windows içinde, Microsoft içinde bir proje Windows'un oyun performansını arttırmayı amaçlıyor. Şimdi birkaç haftadır Microsoft tarafında bir Windows 11'i düzeltelim, sorunlarını giderelim falan girişimi var. Daha henüz elimize bir şey geçmedi. Hani bir sonucunu görmedik ama mutlaka duydunuz. Biz de haberini yaptık çeşitli şekillerde. Bu konuyu duydunuz. Şimdi bu K2 projesi bir kere Windows'un içindeki yapay zeka özelliklerini azaltmaya başlıyor. Birçok Notepad'e kadar eklediler, Paint'e kadar eklediler biliyorsunuz. Chart geri döndü. Bu özellikleri azaltmaya çalışıyorlar. Oyun performansını arttırmaya çalışıyorlar. Hani işletim sisteminin sisteme getirdiği yükleri azaltarak, oyuna yaramayacak yükleri azaltarak oyun performansını arttırmayı amaçlıyorlar. Dediğim gibi hani ne zaman görürüz meyvesini? Şunu da şimdiden söylemek lazım. Artacak olan oyun performansı, hani bugün 20 kare saniyede 20 kare elde ediyorsanız 40'a çıkmayacak tabii ki. İyileştirme olacak. Çalışmayan oyun çalışır hale falan gelmeyecek. Öyle bir şey beklemeyin. Sonuçta ekran kartının ham performansı, baz performansı da önemli. Ve hani 4060'da şey neydi? Lisuantech LX G7100'de Doom'u 4K 60 kere çalıştırmayı beklemeyin Windows K2 ile. Ama iyileştirme yine hepimizin yararlanacağı bir şeydir. Düşük bilgisayarlarında, yüksek bilgisayarlarında yararlanacağı bir şeydir. Bu olsun bakalım. Teknoloji haberlerinde bu hafta kıttı dedim. Bu haftanın son haberi yine meraklısına bir haber. Hatırlarsanız geçen sene yılların Commodore firması yeniden kuruldu. Resmi olarak patentleriyle, marka tescilliğiyle falan filan ve Commodore 64'ün güncel teknolojilerle üretilmiş bir halini, Commodore 64 Ultimate diye bir halini üretmeye başladılar, satmaya başladılar. Yüz binlerce sattılar bildiğim kadarıyla. Biz daha tabii Türkiye'de alamadık. Gümrük mümrük meseleleri malumunuz. Şimdi meraklıları bilir. Commodore 64'ün bir ilk çıkan daha tombul yapıda bir örneği vardır. Ekmek kutusu denir. Bir de daha sonra 1986'da çıkan ince yapılı hali var. Slim tabir ediliyor. Commodore 64 C diye geçiyor normalde. İşte o C'nin de yeniden yapılmışını ya da işte o C kasasını kullanarak içine o güncel teknolojiyi yerleştirmişler. Commodore 64 C Ultimate duyuruldu. Aynı fiyat. Yine öyle gökkuşağı aydınlatmalı falan modelleri de var. Düz orijinal renk düzeninde modelleri de var. O orijinal renk düzeninde LED'li, RGB'li falan olmayan baz hali $300. O yuvarlak hatlı olanı da aynıydı. Evet, çoğu kişinin keşke olsa de çünkü çoğu kişinin de ilk bilgisayarı o 86'da çıkmış olan yeni profilde olan açıkçası benim de öyle. Ekmek kutusu denen değildi benim bilgisayarım. Çoğu kişinin istediği bir şeydi. Oldu. Bakalım umarım bol bol üretip bolca sevk ederler. Umarım birileri de Türkiye'ye getirir de satar. Oyun dünyasından bir iki haberim var. Yine Microsoft tarafından, Windows tarafından bir gelişme. Daha önce duyurulan Xbox Mod özelliği yayınlanmaya başlamış. Yani bütün dünyayı aynı anda yayınlamıyorlar güncelleme olarak biliyorsunuz. Dalga dalga geliyor. Ama işte başlamış 30 Nisan itibariyle dalga dalga gelmeye. Bu şunu sağlıyor. Kontrolcüyle, gamepad'le kullanabileceğiniz tam ekran bir arayüz. Oyunları seçebiliyorsunuz, başlatabiliyorsunuz, çıkabiliyorsunuz. Yani bilgisayarı konsol gibi kullanabiliyorsunuz. Steam'in Big Picture modu gibi. Bir de hani Microsoft mağazasından Xbox etiketiyle indirilmeyen falan oyunları da hani Steam oyunlarını falan diskin bilgisayarınızdaki diğer platformların oyunlarını da görüyor, ekliyor kütüphaneye. Hani bilgisayarı konsol gibi kullanmaya yarıyor. Klavyeye dokunmadan kontrolcüyle kullanmaya yarıyor. Bu aslında hani bunun bir kere çıkış nedeni şu Xbox ROG Ally çıktı ya. El konsolu dediğimiz cihaz. Birazcık işte o cihaz böyle çalışıyor. Bir de bir sonraki Xbox konsolu böyle bir şey olacak. Hani Windows bir bilgisayar ama bir arayüz. klavyeyle işte login kutusuyla falan uğraşmadan açıp bir bilgisayar kullandığınız halde konsol gibi kullanacaksınız. Oyun geliştiricisi de oyununu Xbox konsoluna ayrı, PC'ye ayrı geliştirmekle uğraşmayacak, bir oyun geliştirecek. O konsolda ise konsolda çalışacak, PC'de ise PC'de, hani bildiğimiz anlamda PC'de ise PC'den çalışacak. Geliştirici bir kere oyun çıkaracak. Bakalım. Xbox mod özelliği. Merakla bekliyorum gelmesini. Bu hafta biraz PlayStation kafa karıştırdı. Online satılan oyunlarda bir yayıncı çünkü tuttu 30 günde bir bilgisayara, 30 günde bir internete bağlanıp o oyunların lisansını yenilemek gerekecek dedi. Çünkü bir sayaç görmüşler online satın alınan oyunlarda. Lisans sayacı görmüşler. Neyse o 1-2 güne açığa çıktı. Öyle bir şey gerekmiyor. 30 günde bir lisans kontrol diye bir şey yok ama bir kere oyunu satın alıp konsolunuza indirmiş oynuyor olsanız da bir kere Sony bir kontrol yapmak istiyor. Onu da şöyle yorumlamış arkadaşlar. Güzelce Twitter'da da açıklayan arkadaşlar var. Diyorlar ki oyunların iadesi, bazı uyanıklar online oyunları online satın alıp indirip o internet olmasa da oynama özelliğini açıp sonra oyunun iade ediyorlarmış, parasını alıyorlarmış. Fakat o offline oynama için gereken dosyayı da nasıl oluyorsa konsoldan çalıp USB'ye para iadesini aldıktan sonra o dosyayı geri yükleyip konsola oynamaya bedava devam ediyorlarmış. Diyorlar ki bu Sony'nin ek kontrolü bunu, para iadesi sürecinin dolmasını bekliyor. Bunu amaçlıyor diyorlar. Değişen bir şey yok açıkçası. Bir oyununu mağazadan bir oyun satın alıp oynayan falan bizler gibi kullanıcılar için değişecek bir şey yok gözüküyor. Zamanında Sony Xbox'ı çok eleştirdiği için böyle konularda işte hep oyunlarda hep kontrol olacak falan dedikoduları vardı. Sony çok hem eleştirdiği hem tiye aldığı için böyle bir şeye girişmesi tabii ironik bulundu, tartışıldı ama değişen bir şey yok. Assetto Corsa Rally. Şimdi Assetto Corsa serisi uzun süredir devam ediyor. En başarılı otomobil yarışı oyunlarından biri. Oyundan öte aslında. Simülasyona daha yakın. Bir de onun rallisi çıkmıştı. FIA. Bu rally işlerinin federasyonu dünyada. FIA kendisi Esports Global Rally Tour Competition diye bir turnuva düzenliyormuş. Rally turnuvası, rally ligi düzenliyormuş. E-spor olarak. Assetto Corsa rally kullanılacakmış. Anlaşmışlar. 12 Mayıs'ta ilk elemeler başlıyor. Qualification başlıyor. Linkten takip edin bence. Eğer hani bir de iddianız varsa tabii katılabilirsiniz. Küresel bir turnuva bu. Bir de bizden yeni bir oyun. Bugün biz yayını hazırlanırken, haberleri hazırlarken haberi geldi. Yerli oyun geliştiricilerden, bizim de arkadaşımız, dostumuz, sevdiğimiz firmalardan Hero Concept. Mayhem Brawler'ı askıya almışlardı, üzülmüştük. Yeni bir oyunla döndüler. This is Fine Maximum Cop oyunun ismi. Bütün Switch dahil, bütün platformlarda, hem PC'de hem konsollarda var. Steam'de demosu da var. Deneyebilirsiniz. Steam'deki fiyatı $10 altında. Xbox'ta ben baktım. 600 lira civarında bir fiyatı vardı. Onu yayıncı belirliyormuş fiyatlandırmayı. Ama Steam'de hem fiyat cazip hem de demo var. Bu bir meme vardır. Bir köpek mahalle yanarken saçını tarayan bir köpek vardır. This is Fine. O köpeği kullanan esprili bir oyun. Hem Metroidvania demişler. Birazcık platform tarzı diye düşünebilirsiniz benim gibi eskiler. Evet, This is Fine Maximum Cop. Bir göz atın derim. Yerli geliştiricileri mutlaka desteklememiz gerekiyor. Evet, 27 Nisan-2 Mayıs arasının teknoloji gündemi böyleydi. Yapay zeka haberi olmayan çok az sayıda gündemden biridir. Tabii hani dünyada elbette her alanda mutlaka haber var da bazılarını da hani gündeme eklemiyoruz ya da bir sonraki haftaya atıyoruz. Bu hafta böyle hafif siklet bir teknoloji gündemiyle haftayı geçirdik. Mayıs ayına da varmış olduk. Evet, 1 Mayıs'ı da buradan kutlamış olalım. Bütün emekçilerin emeğini, bayramını kutlamış olalım. Haftaya tekrar TeknoSeyir'de haftalık gündemde. Umarım ki daha çok renkli haberler, daha çok çeşitli haberlerle birlikte olalım. Tekrar görüşmek üzere.
Türkiye'nin bilgisayarcısı itopya.com sundu.
MSI'ın katkılarıyla.